Ayrım 4. Behzatçe, bir Ankara polisiyesi. Her temas iz bırakır. Emrah Serbez. Sayfa 58. 7. Bölüm. İskender'den bir iki çatal alıp bırakmış, masa örtüsünün uçlarıyla oynuyordu. Şevket patlayacakmış gibi yiyor, fırsat buldukça da konuşuyordu. Ortağı olduğu 4 yıldızlı otelin restoranındaydılar. Bu yüzden garsonlar daha bir özenliydi. Yemediğini gören biri yaklaşıp "Devam ediyor musunuz?" diye sordu. "Hayır, alabilirsin." Şevket dolu tabağa bakıp "Kalsın." dedi. Her zamanki gibi ağabeylik yapıyordu. Behzatçı, "Sen bana az şekerli bir kahve getir." deyince garson ne yapacağını şaşırdı. Tabağı bırakıp masaya geldiğine geleceğine pişman, muhtemelen içinden küfrederek uzaklaştı. Gözleri açılıp kapanıyor, kafasının içinde uğultular duyuluyordu. Dergideki karşılaşma ruh halini bir hayli bozmuştu. 10 yıl sonra yeniden karşılaşmak, hem de o rüyanın üstüne sanki malum olmuş gibi garip bir duyguydu. Hatta bu şartlar altında birkaç defa daha görüşmeleri bile gerekebilirdi. "Gel şu işi kabul et, fıstık gibi maaş. Sen kardeşimsin, neden yabancı adamla çalışayım?" Şevket uzun süredir kendisini otelin güvenlik müdürü yapmaya çalışıyordu. "Sana bir de kız bulacağım, yengene söyledim. Bakıştırıyor zaten. Baştan evlenirsin. Artık bir düzene gir." "Saçmalama abi." "Sen saçmalama, hayatın kaydı gitti lan. 40 yaşına geldin. Hala elinde telsiz, bir aşağı bir yukarı." "42. "Daha beter işte. Senin yaşında dağda kaplumbağa kalmadı. Hayat mı lan bu?" Şevket salça bulaşmış ağzını sildi. Çevredeki masalara kötü izlenim vermemek için sesini alçalttı. "Zaten senin gibi iskeletoru kim alsın? Yediğine içtiğine dikkat et bari. Bir gün de gel ye abi de, sen haklısın de. Yok, sırf inatsın." Konuştukça gıdığı inip çıkıyordu. Behzatçı her zamanki gibi sabırla dinliyordu. "Bitti mi?" "Bitmedi. Sen bu işi kabul edeceksin. Reşat'a da söyledim, onayladı. Senin kardeşin bizim kardeşimizdir dedi. Fransız da imzayı attı mı tamam." Otelin bir de Fransız ortağı vardı. Şevket eğildi gayet kısık sesle. "Zaten Fransız da sevmiyor şimdiki güvenlik müdürünü." Bir hışımla kalktı, Şevket kolundan yakaladı. "Otur lan, daha kahveler gelmedi." Oturdu, bir süre konuşmadılar. Şevket kardeşinin kendi yanında çalışmayacağını biliyordu. Ama boş bir anına getiririm de belki kabul ettiririm diye damardan girmeyi de ihmal etmiyordu. "Karın niye bıraktı seni? Polis maaşıyla banka müdürünün kızını aldın. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmamış bir kadın. Bunalıma girdi tabii, psikoloğa kaçtı."
"Abi, aynı konuları açma yine Allah'ını seversen."
"Tamam, haklısın. Bak, ben senin yanında çalışmam. Senin vereceğin maaşı istemem diyorsan durum öyle değil. Artık patron işçi devri bitti. Benim paramı da şirket ödüyor, Fransızınkini de. Ben bile maaş alıyorum oğlum. Her ay yazılıyor muhasebeye. Hadi bizi geç, Reşat bile maaş alıyor." "Reşat bile lan, koca Reşat mı, bizim Reşat."
Gözlerini münasip bir boşluğa dikmiş bakıyordu. Restorandaki çatal kaşık sesleri sanki biraz uzaktan geliyor, kafasının içinde Reşat, şat, şat, Reşat sesleri zonkluyordu. Otelin büyük ortağı Reşat. Sırf bu otel de değil, memleket sattığına daha pek çok otelin ortağı, ayrıca çeşitli otomobil firmalarının baş bayisi Reşat. Şevket'in haklı olduğu yönlerde yok değildi. Cebi biraz para görse, şu koşuşturmadan sıyrılsa, canı sıkıldığı zaman en azından bir hafta şöyle Levhiderya bir yerde tatil yapabilse, belki Berna'yı da yanına alabilirdi o zaman. Bahar da olur derse, neye olur diyecek. "Çok abartmayın evladım," diye bastırdı içindeki sesleri. Şevket yaprak dönerli ağzıyla konuşmaya devam ediyordu. Sıcak basmıştı, mümkün olsa kazağını çıkarırdı.
Ne diyorsun?"
"Ne?"
"Aklın nerede senin?"
"Bugün Bahar'ı gördüm."
Garson kahveleri masaya koydu. Bir sessizlik oldu. "Niye söyledim ki bunu şimdi?" diye düşündü.
"Hangi Bahar'ı?"
"Boş ver."
"Hangi Bahar oğlum?"
"Hani vardı ya."
"Vay vay çapkın. Sen de zaten kafa olsa o deli karıyı alacağına Bahar'ı alırdın."
"Abi ayıp oluyor. Çocuğumun annesi."
"Tamam tamam. Öğretmen değil miydi o?"
"Bırakmış."
"Bırakır tabii, artık memurluk devri bitti." "Aman oğlum, dikkatli ol ha, bu işler öbür türlüsüne benzemez."
"Ne diyorsun abi sen?"
"Kocası falan, şakaya gelmez."
Ya saçma sapan konuşma abi ya.
Masaya vurunca fincanlar yerinden oynadı. Yakın masalarda oturanlar onlara bakmaya başlamıştı. Şevket hepsine tek tek gülümsedi.
Yavaş biraz lan, ne dedim ben?
Kendini toparladı.
Kusura bakma ama dediğin laf değil, ayıp, zaten boşanmış.
Boşanmış mı? İyi güzel işte, daha ne istiyorsun? Behzatçı ne istediğini bir bilse, Şevket gibi rahat olabilse, karısı, iki çocuğu ve metresiyle mutlu olduğu bir hayat kurabilse, banka faizleri ve döviz kurları nedeniyle kaygılanmaya başlasa, hatta biraz kilo alsa, konuşurken gıdığı inip çıksa, belki de o zaman rahatlayacaktı. Şevket kahvesinden ilk yudumu alırken,
''Bırak inadı, gel şu evi satalım.'' dedi, ''zaten dökülüyor.''
''Anam nerede oturacak?''
''Evi satıp parasını yiyelim demiyorum, yeni ev alacağız.''
Daha yarım saat geçmeden beklenen konuya gelmişlerdi. Behzat Ç'ye sıkıntıyla kazağının yakasını çekiştirdi. Şevket eski günleri yad etmeye hazır bir ses tonuyla,
''Rahmet albay dedi, nur içinde yatsın. Sert gözükürdü ama yufka yürekliydi aslında. Ya asker olun ya mühendis dedi. Şu halimize bak. Ben otelci oldum, sen polis. Yine sen biraz yaklaştın ama inadın yüzünden yaklaştın. İnadın yüzünden.''
Şevket sustu. İkisinin aklından da aynı şeyler geçiyordu. Ama konuşulmayacak bir konuydu bu. Behzat Ç peçeteyi masaya bırakıp kalktı. Ekip arabasını otomatik yıkamaya soktu. Döner fırçalar üstüne gelirken camları bir kez daha kontrol etti. Direksiyona yapışıp sağanak altında araba sürdüğünü hayal etti. Haylaz dergisinin kapısı açıldığında ikisi de şaşkınca, birbirlerini tanıdıklarını çok iyi bildikleri halde bir süre tanımaya çalışıyor gibi bakmışlardı. En son 10 yıl önce yol üstünde karşılaştıkları sayılmazsa neredeyse 20 yıl olmuştu. Bahar öğretmenliği bırakmış, Haylaz dergisinin yayın yönetmeni olmuş. İşte bir haylazlık yaptık demişti. İnsan değişiyor hem de çok, ama sanki eski tanıdıkların hatırına onda hiç değişmeyen şeyler de kalıyor. Gamzeler, yeşille kahverengi arasında gidip gelen gözler, hala sanki ilk gençliğin telaşıyla ateşler saçan aynı yüz. Sonra odada çayları karıştırırken gözler ister istemez yüzük parmaklarına kaymıştı.
Sıkıyordur, onun için çıkarmıştır diye düşündü.
Soru işareti uzun sürmedi.
Ertan'a gönderdim dedi.
Ertan?
Eski kocam, avukat.
Betül'le Bahar'ın arası iyiymiş. Yani yayın yönetmeni yazar ilişkisi gibi değil, arkadaşmışlar aynı zamanda. Betül bir avukata ihtiyacım var deyince Ertan'a göndermiş. Hangi konuda olduğunu söylememiş. Ama Behzat Ç'nin aklı bunda değildi. Eski kocam sözündeydi. İçini bir sevinç kapladı.
Akşama işin var mı diye sorsam mı?
İyi ki sormamıştı. Şimdi bile sormuş kadar utanıyordu. Fırçaların içinden çıkan arabayı yağ ve lastik kontrolünün önüne çekti. Görevli çocuk fırçayla lastiğe vuruyordu, camı açtı.
''Lastikte bir şey mi var?'' ''Kedi gibi bir şey ezmişsin.''
Arabadan indi, lastiğe baktı. Belli belirsiz siyah bir iz vardı. Kırmızı vosvosu gördüğü akşamki çarpma sesinin kaynağı anlaşılmıştı şimdi. Vites kutusunun yanındaki cep telefonunun çaldığını duyunca arabaya döndü. Akbabaydı.
''Duydun mu?''
''Neyi?''
''Dünyadan haberin yok, telsizde mi dinlemiyorsun?''
''Ne oldu?''
''Çankaya Lisesi'nde psikopatın biri hocayı vurmuş.''
''Sebep?''
''Bilmiyorum.''
''Sen neredesin?''
''Dümunedeyim, hocanın başında.''
''Olay yerinde kim var?''
''Suat.''
''Adamın durumu nasıl?''
''Bir saate kadar ölür, iş bizim.''
Behzat Ç arabayı benzinciden çıkardı. Talat Paşa Caddesi'nden Sıhhiye'ye doğru hızla sürdü. Mithat Paşa Caddesi'nde önü tıkandı. Çankaya'ya doğru çıkarken amma çok paşa var diye düşünüyordu. Okulun önü televizyoncu doluydu. Kameramanlar ağlayan öğrencileri çekiyor, ağlamayanları ağlatıyorlardı. Koridorda kan izleri vardı. Bölge karakolundan iki polise televizyoncuları dışarı çıkarmasını söyleyip kan gülüne dönmüş öğretmenler odasına girdi. Suat koluna girdi.
''Neredesin amirim?''
''Buradayım işte.''
Odanın öbür ucunda emniyet müdür yardımcısı duruyordu. Onu görünce morali bozuldu. Televizyonlar okullardaki şiddet haberlerine son dönemde daha fazla yer ayırdıklarından teşkilat görev başında imajını yaratmak için gelmişti.
''Vuran kim?''
''Okuldan, bir kızın sevgilisiymiş.''
''Eşkali aldınız mı?''
''Aldık.''
Bir adam elini sıktı.
Ben okul müdürüyüm. Bu trajik olay hepimizi derinden etkiledi.
Saçma sapan konuşma kardeşim. Çık dışarı, işimizi yapalım.
Müdürü dışarı çıkardılar. Telsizle haber merkezine eşkali verirken emniyet müdür yardımcısı kendisine ters ters bakıyordu. Olay yeri inceleme memurları mermi kovanlarını işaretleyip fotoğraf çekiyorlardı. Odanın kapısı açıldı. Kapının önüne birikmiş 10 kameraman içeriği çekmeye başladı. Tepesinin tası atmıştı. Tam ağzını açıyordu ki omzuna bir el dokundu. Müdür yardımcısıydı.
Sus dedi, sakın ha.
Suat koluna girdi, odadan çıktılar. 216'yı arabada unutmuştu.
Bir sigara ver. Dün bıraktım.
İyi bok yedin.
Müdür yardımcısı olay yerinde resmen basın toplantısı yapıyordu.
Teşkilatımız 4 koldan çalışıyor. En kısa zamanda bu menfur olayın fail ya da faillerini adalet önüne çıkaracağız.
Behzatçı tabii izin verirseniz diye fısıldadı. Koridorun ucundaki hizmetliden aldığı sigarayı yakarken.
Niye vurmuş bu herif hocayı?
Suat çeşitli iddialar var dedi. Hoca sevgilisini taciz etmiş galiba.
Müdüre sorarsan taciz etme yok. Kız zayıf aldığı için iftira atmış.
Kızın iki kadın polis nezaretinde bekletildiği odaya gittiler. Adı Melis'ti. Önüne bakıyor, sorulan sorulara cevap vermiyordu. Telefonu çaldı. Akbaba,
hoca sizlere ömür dedi.
Tam bir saat geçmişti. Meclisten sevgilisinin kullandığı arabanın plakasını aldılar. Trafiğe talimat verildi. Elinde telsizle aşağı yukarı koştururken bir iki kameraman kesti önünü. Birini omuzundan itti, diğerini dirsekledi. Eşkali terminale ve havaalanına verdi. İki ekibi de aldığı istihbarat doğrultusunda adamın gidebileceği yakın akrabalarına gönderdi. Yapacak daha ne kaldı diye düşünürken polis haber merkezinden bir anons duyuldu. Adam dikmen karakoluna gidip teslim olmuştu. Behzatçı'ya sevindi ama çaktırmadı.
Hayret bir şey ya dedi. Adam mı vurdun? Git saklan bir yere. Biz de işimizi yapalım.
8. Bölüm. Ertesi sabah ekip arabasını Adli Tıp Kurumu morgunun önüne çekmiş, Betül'ün babası Hayrettin'in gelmesini bekliyorlardı. Rutin bir teşhis işlemiydi. Asıl amaçları onunla konuşup Betül hakkında biraz bir daha bilgi almaktı. Radyodaki DJ son 8 yılın en soğuk kışı diyordu. Ankara yine beyaz gelinliğine büründü. Behzatçı ellerini ovuşturup ''Ne gelinliği, kefen, kefen'' dedi. Hava -18 dereceydi. Dün gece iki evsiz donarak ölmüştü. Harun yüzünde tebessümle,
''Amirim'' dedi, ''dün akşam bütün ana haber bültenlerinde sen vardın.''
''Ne?''
''Hocayı vuran psikopat haberi var ya, döndürüp döndürüp seni gösterdiler elinde telsizle.''
''Hadi canım.''
''Vallahi öyle, keşke ben de gelseydim. Suat'ı da gösterdiler bir iki ama onda polis tipi olmadığından ağırlıklı olarak seni gösterdiler.''
Morgun önünde siyah bir Mercedes durdu.
Şu gelen o galiba.
Sabah ayazı ısırıyordu. Harun arabadan çıkar çıkmaz.
Bu ne ya dedi, hepimiz Ankara çocuğuyuz, böyle soğuk olmaz.
Behzatçı atkısını boynuna doğru çekerken yeni bir bot almam lazım dedi.
Hayrola amirim, bunun nesi var? Su geçiriyor galiba, içi nemli.
Hayrettin'in yanına gelince el sıkıştılar. Adam gözlerini boşluğa dikmiş, bir meczup gibi acıyla bakıyordu. Siyah takım elbise giymiş, uzun boylu, sinek kaydı tıraşlı, yakışıklı bir adamdı. Betül'ün yüz güzelliğini ondan aldığı belliydi. Bu yüzdeki tek kusur sol gözün altındaki çıban iziydi. Morga girince biraz rahatladılar, hava dışarıdan daha sıcaktı. Görevli raylı sedyeyi çekip örtüyü kaldırdı. Hayrettin gözlerini kapadı.
''Bir daha bakın.''
Hayrettin taş gibi duruyordu, birden yere yıkıldı. Acıyla inlemeye başladı. Behzatçı Betül'e baktı. Yüzünün yarısı parçalanmış olmasına rağmen hala çok güzeldi. Çeneyle boyun arasındaki ince kavis, omza dökülen saçlar, pürüzsüz bir cilt. Görüntü dayanılır cinsten değildi. Tamam deyince görevli sedyeyi geri itti. Bir süre Hayrettin'in yanına gitmediler. Adam kafasını duvara vurarak inleyip durdu. 5 dakika sonra biraz durulunca koluna girip dışarı çıkardılar. Kantinde otururken Harun ufak tepsiye koyduğu 3 bardak çayla geldi. Behzatçı bir 216 yakıp Hayrettin'e uzattı.
''Başınız sağ olsun.''
Hayrettin başını ileri geri salladı.
''Belki zamanı değil ama bazı şeyler sormak zorundayız.''
Hayrettin'den sorun diyen çaresiz bir mırıltı yükseldi. Behzatçı'ya nereden başlayacağını düşünürken Harun atıldı.
Bir Ocak'ta mı doğdu yoksa sene kaybetmesin diye mi öyle yazdırdınız?
Bir Ocak.
Harun Behzatçı'ya baktı. Ellerini iki yana açıp ben demiştim bakışına takındı. Ardından çayını karıştırmaya başladı. Hayrettin elini yumruk yapmış ağır ağır başına vururken, hatta yeni yılın ilk bebeği diye gazetede haber bile olmuştu dedi.
İntihar eğilimi var mıydı? Daha önce böyle bir şeye kalkıştı mı?
Hayır, kesinlikle.
Hayrettin öfkeyle polislere baktı. İlk defa göz göze geliyorlardı.
Yoksa siz öyle mi düşünüyorsunuz?
Henüz bir şey düşünmüyoruz, araştırıyoruz. Bir düşmanı var mıydı tehdit eden biri?
Bana bir şey söylemedi ama.
Ama?
Teröristler olabilir.
Nasıl yani?
Ben size en baştan anlatayım memur bey. Siz araştırmanızı bildiğiniz gibi yapın. Ama kızımın katili komünistlerse, teröristlerse bulup çıkarın. Betül 4 ay kadar önce gözaltına alındı. Bunu duymuşsunuzdur.
Hayır, duymadık. Sen duydun mu böyle bir şey?
Hayır amirim.
Bir araştırın o zaman.
Her zamanki tedbirle neyi bilip neyi bilmediklerini söylemiyorlardı.
Neyse işte, araştırınca öğrenirsiniz. Betül'ün beynini yıkamışlar. Dil tarihi zaten komünist yuvası. Daha ilk kazandığında ben tedirgin olmuştum. Ama diğerleri okumadı. Bari Betül okusun diye gönderdik.
Böyle mi dönecektin? Hayrettin sustu, gözleri dolmuştu. Kendini toparlamaya çalışıyordu.
Bizim Urfa'da topraklarımız da geniş, ailemiz de geniş Allah'a şükür. Babadan Demokrat Partiliyiz ama sağ sol işine girmedik hiç. Memleketin başına ne geldiyse siyasetten geldi. Herkes siyasetten anlarsa olmaz, bu işi bilen adamların yapması lazım. Devlet adamlığı ayrı, siyaset ayrı.
Komünistlerden niye şüpheleniyorsunuz?
Oraya geliyorum, toparlayamıyorum ki sözü, aklım başımda değil. Betül'ü gönderdik işte, ne de olsa en küçük kız. Burada yurda verdik, evde başına bir şey gelmesin diye. Baba rahat edemiyorum, özel yurt var oraya çıkayım dedi. Tamam dedim. Paramız da var, çevremiz de var. İstersen otelde kal. Yeter ki güvenli bir yer olsun diyorum ben. Ben bilmiyordum ki siyasete karıştığını. Duyunca beynimden vurulmuşa döndüm ben.
Nasıl duydunuz?
İşte gözaltına alınınca, Aybars var, terörle mücadelede amir, tanırsınız.
Tanırız.
İşte o bizim hemşerimizdir, çok sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Urfa'ya her geldiğinde bize uğrar mutlaka, yani geniş bir aileyiz biz. Her dönem milletvekili çıkarmışız. Aybars aradı, böyleyken böyle dedi, sizin kız gözaltında. Merak etme, kulağını çeker bırakırız. Beynimden aşağıya kaynar sular döküldü. Aman dedim, Aybars kulağını falan çekme. Ben bugüne kadar fiske vurmamışım kızıma. Uçağa nasıl atlayıp geldim hatırlamıyorum. Ertesi gün Betül'ü çıkardık. Zaten nezarette de ayrı tutmuşlar. Diğerlerinin yanına koymamışlar. İşte ondan olmuş.
Ne olmuş?
İşte demişler ki örgütten terörist komünistler. Bu kız muhbirdir. Ulan şerefsizler. Ulan Allahsızlar.
Bunu ne zaman duydunuz?
Sonradan duydum. O zaman duysam kızı Ankara'da bırakıp döner miyim?
Kimden duydunuz?
Yani orası mühim değil o kadar. Aybars söyledi. Bir Aybars değil, bizim çevremiz geniş. Yani daha önce söyledim bunları. Betül çıkınca dedi ki baba bir yanlış yaptım, bir hata yaptım. Çok özür dilerim. Bundan sonra hiçbir alakam olmaz o adamlarla. Yanlış yaptığımı anladım. Beni burada bırak. Seneye zaten okulum bitiyor. Öğretmen çıkıp geleceğim.
Ben de tamam dedim. Küçük kız ya, kıramıyoruz bir türlü. Denmez olaydım.
Sonra ev mi tuttunuz?
Evet, bizim yanımızda çalışan Hafize vardır, Betül'ün süt annesi. Kızı gibi sever, kollar Betül'ü. Onu da yanına koyarsam güvende olur zannettim.
Başka tanıdık akraba yok muydu burada kıza sahip çıkacak?
Hayrettin bir süre düşündü.
Tam üstüne bastım memur bey. Yavuz var, büyük abimin oğlu. Onu da tembihledik tabii bazı şeylere. Ama işte sahip çıkamamış. Ben onu da yeğenlikten reddedeceğim galiba, bilemiyorum şu an. Öyle ciğerim yanıyor ki.
Kantin kalabalıklaşmaya başlamıştı. Hayrettin, kızımı ne zaman alabilirim diye sordu.
Otopsiden sonra.
Hayrettin bir an durdu.
Kesip biçecekler mi şimdi Betül'ümü?
Behzatçı'ya başıyla mı onaylasın, evet mi desin bilemedi. Hayrettin'in gözünde yaşlar birikmişti. Bu sefer kendini toparlayamayacak gibiydi.
Bir mümkünü yok mu memur bey?
Maalesef bu yapılmak zorunda.
Kalabalığın ortasında ağlayamayacağını anlayan Hayrettin kalktı. Harun koluna girdi, lavaboya gittiler.
Bir süre sonra Harun döndü. Kalkalım mı?
Behzatçı başıyla onayladı.
Harun şoförlüğe 4 yaşında babasının kucağında belediye otobüsü kullanarak başladığından yıllar geçtikçe ustalaşmıştı. Çevredeki arabalar karda buzda kayıp sağa sola bindirirken o enteresan manevralar yapıyor. Behzatçı "ha bu sefer çarptık, ha bu sefer bindirdik" demesine rağmen kazasız belasız ilerliyorlardı.
Haber merkezinden arka arkaya iki anons geçince Behzatçı telsizin sesini açtı. Gün yine hareketli başlamıştı. Sakarya'da yeni sahnenin önünde bir silahla yaralama olayı vardı. Bir de Konya yolunda arabasında boğazı kesilmiş halde bulunan bir taksici.
Akbaba telsizle bağlanıp "amirim siz hangisini alırsınız?" dedi.
"Sen tiyatroya git, taksiciye biz bakarız."
Harun ters istikamete dönüp
"biz niye tiyatroya gitmiyoruz?" diye sordu.
"Tiyatrodan nefret ederim."
"Neden?"
"Ortaokulda zorla sahneye çıkarmışlardı."
"Nasıl oynamıştın amirim?"
"Oynayamamıştım ki. Tek sahnede kısa bir rolüm vardı. 6 ay prova yaptık. Benden önceki salak sonraki sahneye atladı. Ben kuliste kaldım. Biraz yavaş sür."
Harun istemeyerek de olsa biraz yavaşladı.
"Bu işte örgütün parmağı var mıdır?"
"Bilmiyorum. Hangi örgüt intihar süsü verip adam öldürüyor? Öldürseler çoktan biz yaptık, cezalandırdık diye yazarlardı."
"Zaman değişti, örgütler de değişti."
"Orası öyle. Bu işin siyasi bir bağlantısı olduğu açık. Tedbiri elden bırakmamak lazım."
Behzatçı'nın telefonu çalıyordu.
"Amirim şu melodiyi değiştir artık."
"Bilmiyorum ki nasıl değiştiğini."
"Konuş da ver, ben değiştiririm. Kimmiş?"
Numaraya baktı, tanımıyordu.
"Bilmiyorum" dedi.
Arayan kirpi bıyıklı genç savcıydı.
"Şu intihar eden kız Betül Gülsoy ile ilgili arıyorum" dedi.
"Biz de ilk dosyayı bugün tamamlayıp size getirecektik. Otopsi emri lazım."
Savcı birkaç dakika konuştu. Behzatçı'ya gözünü yol kenarındaki çamurlara dikip sadece dinledi. Hatta bir ara yüzünden bir karartı geçti.
"Tamam, anladım" deyip kapattı.
İki polis arabanın içinde bir an göz göze geldiler.
"Harun ne var?" dedi.
"İşin içinde iş var."
9. Bölüm. Kapının üstünde avukat Ertan Cansun yazıyordu. Behzatçı tüm bu koşuşturmanın arasında yine unuttuğu bir şeyler olduğunu seziyordu. Harun zili çaldı, ağır makyaj altında güzel sayılabilecek, eteği dizlerinin bir karış üstünde bir sekreter kapıyı açtı. Atletizmle uğraşsa göğüs farkıyla pek çok yarış kazanabilirdi.
"Buyurun."
"Ertan Bey'le görüşecektik."
"Kim diyelim?"
"Polis."
Harun cinayet masası diye ekledi. Karşı tarafı etkilemek için zaman zaman bu sıfatı kullanırdı. Sekreter Harun'un şöyle bir süzdüğüne göre amacına da ulaşmıştı.
"Beni takip edin."
Sekreteri takip ettiler. İki polisin gözleri ister istemez sağ sol yapan kalçalara kaydı. 1-2 dakika bekleme salonunda sekreterin Ertan'a haber vermesini beklediler. Odaya girince Ertan ayağa kalktı, el sıkıştılar.
"Betül Gürsoy'u tanıyor musunuz?"
"Evet, bir şey mi oldu?"
"İntihar etti."
Ertan'ın yüzü asıldı, hayretle bağırdı.
"Ne zaman? Öldü mü?"
"Evet, 1 Ocağı 2 Ocağı bağlayan gece."
Ertan kendini toparlamak için koltuğuna oturup sustu, bir sigara yaktı.
"Kusura bakmayın" diyerek polislere de Marlboro Light paketini uzattı.
Harun'u almadı, Behzatçı'ya kendi 216'sından yaktı.
"Ertan, bir türlü bırakamıyorum şu Meret'i" dedi.
Behzatçı'nın en nefret ettiği muhabbet, sigara içenlerin sigaradan dert yanması olduğundan hemen konuya girdi.
"Betül size bir konu hakkında başvurmuş galiba."
"Nereden biliyorsunuz?"
"O da bize kalsın."
Aslında eski karın söyledi demek istememişti. Zaten dikkatini zor topluyor. Eski karım Ceyda, eski sevgilim Bahar, eski sevgilimin eski kocası Ertan, her şey eski diye düşünüyordu. Ertan yakışıklı sayılmazdı, orta boyluydu. Duvardaki gençlik resmine bakılırsa sonradan biraz kilo aldığı anlaşılıyordu. Konuşurken boynundaki damarlar belli oluyordu. Aynı kendisinde olduğu gibi.
"Evet, bana danıştı yaklaşık 2 ay önce."
"Konu neydi?"
"Tam olarak bilmiyorum."
"Nasıl yani?"
"O da bana kalsın."
Odaya bir sessizlik çöktü. Ertan'ın gülümseyen yüzünün altında çetin ceviz bir ifade seziliyordu.
Yani zannettiğiniz gibi bir avukat müvekkil görüşmesi değildi. Genel olarak bilgi aldı. Ben bu tip konularda insanlara yardımcı olmayı severim.
Harun biliyoruz dedi. Eskiden üyesi oldunuz. Örgütün davalarına da bu yüzden ücretsiz olarak giriyorsunuz.
Bu sizi alakadar etmez. Soracaklarınız bittiyse...
Behzatçı hayır bitmedi. Müsaade edin dedi. Betül'ün intiharı ile ilgili pek çok şüphe var. Bu yüzden onunla ilgili her şey bizi yakından ilgilendiriyor. Size danıştığı konu neydi onu merak ediyoruz.
Bunu size söylemek zorunda değilim.
Behzatçı'ya bu sizli bizli konuşmadan fenalık gelmişti. Yine de zorladı kendini, resmi havayı bozmadı.
Biliyorum değilsiniz ama birbirimiz için işleri zorlaştırmanın anlamı yok. Dikkat ettiyseniz o gece nerede olduğunuzu sormadım.
Beni tehdit mi ediyorsunuz? Harun bir çıkış yapmak isteyince Behzatçı onu eliyle susturdu.
Hayır ama bize yardımcı olmazsanız ifadenizi resmi kanallar yoluyla almak zorunda kalırız. Sizin de işiniz gücünüz vardır, bir sürü vakit kaybı. Oysa şimdi ne güzel sohbet ediyoruz.
Ertan sormayı unuttum, ne içersiniz diye sordu.
Ertan'ın bürosunda bir şey içmemiş, sulağına gelip çay söylemişlerdi. Eda da yine haberlerle gelmişti.
Harun tam dayaklık bir tipti dedi. Yak sizinle konuşmak zorunda değilim, yak söylemek zorunda mıyım? Vereceksin budaklı odunu, vereceksin kızılcık sopasını. Ulan senin karşında kim var? Sanki keyfimizden koşturuyoruz. Sonunda yine konuştu ama muallak, bence bir şeyler gizliyor.
Harun'un cep telefonu titreyince masanın üzerindeki çaylar da titredi. Biraz uzaktan Ulus Pazarı esnafının uyumsuz, atonel çığırmaları duyuluyordu.
Ha, anlamadım. Tamam, tamam. Çayımı içeyim, geliyorum.
Kim?
Hayalet, taksicinin boğazını kesen psikopatı takip ediyormuş.
O örgütün Ankara sorumlusunun peşinde değil miydi?
Aynı anda 5 adamı takip ediyor herhalde. Ben ne bileyim. Geçen akşam beni bile takip etmiş. Hüseyin abinin yerine girdiğimi görünce yanıma geldi.
Harun tek yudumda çayın yarısını içip acayip sesler çıkardıktan sonra bayağı sıcakmış dedi.
Yavaş biraz, Eda gülüyordu. Sen niye gülüyorsun?
Hiç.
Koşturup duruyoruz işte, çay içecek vaktimiz yok. Bütün gün büroda oturmaya benzemez bu işler.
İkinci yudumda çayın dibini gördü.
Hah, hah, hah, insan bunu biraz ılık getirir. Ben gidiyorum, var mı söyleyeceğiniz bir şey?
Eda biraz kırgın ama ılık bir ses tonuyla, büroya uğrarsan bardaki görüntüler CD'ye aktarılacaktı dedi. Teknik büroya söyle de sallamasınlar. Adamın cep telefonunu geri vermemiz lazım.
Sen büroya gitmeyecek misin?
Behzatçı o benimle dil tarihe gelecek. Vahap hocayı görmeye dedi. Sonra bütün gün büroda oturuyor diye laf ediyorlar.
Harun bu laf üzerine gülerek uzaklaştı.
Sen görüntüleri seyrettin mi?
Eda evet dedi. Betül iki yerde görünüyor. Birinde dans ederken, diğerinde bir adamla konuşurken.
Adam net mi?
O kadar değil. Yine de bir eşkal çıkar.
Bu görüntüyü çekenin yaralamadan sabıkası vardı değil mi?
Evet, arkadaşının da narkotikten var. Tuvaletteki kapta gonlar da onun üstüne kaldı zaten. 2 yıldır görüşmüyorlarmış. O akşam eğlenirken hatıra olsun diye çekmişler.
Ama ikisinin görüntüsünden çok pistte dans eden kızların görüntüsü var.
Nasıl yani, röntgencilik mi?
Biri piste doğru durmuş, öteki de onu çekiyormuş gibi. Arkasına dans eden kızları çekmiş.
Masaya çay evinin sahibi Dursun geldi. İlerlemiş yaşına rağmen dinç görünen, her daim tebessüm eden nüktedan biriydi. Fazla durmadı, hal hatır sorup gitti.
Betül avukata sadece taciz hakkında mı danışmış?
Evet, yani işte tacizin cezası ne kadar, dava açılırsa süreç nasıl işler, mahkemeye somut kanıt olarak ne sunulabilir gibi şeyler.
Ertan, tacize mi uğradın diye sormamış mı?
Hayır, belki de sormuştur ama bize söylemedi.
Belki bir arkadaşının başına böyle bir şey gelmiştir.
Olabilir.
Tepeden aşağıya doğru ısı veren elektrikli soba masayı cehenneme çevirmişti. Gömleğinin üst düğmesini açtı.
Bu Ertan'ı iyice soruşturmak lazım. Gökhan'la da ilişkisi var muhtemelen. Tabii Gökhan Betül'ü aşağıya atıp İngiltere'ye dönmediyse. Gökhan'ın Türkiye'ye sahte pasaportla girdiği kesin mi?
Metin öyle diyor.
Behzatçı sesini alçalttı. Metin öyle pek güvenilir bir adam değil dedi. Güvenilir olsa sana niye bu bilgiyi versin? Asıl önemli nokta şu, madem adam aranıyormuş, neden yakalamamışlar?
Ellerinden kaçırmışlar.
Yak ya, çok komik. Ellerinden kaçırmışlar ama tarifeli uçakla İngiltere'ye gittiğini biliyorlar.
İngiltere'ye döndüğü kesin değil, sadece bir tahmin.
Silahın balistik raporu ne zaman gelir? Recep bir şey dedi mi?
Tarih vermedi ama silah almışlar. Şakağını iki parmağıyla yuvarlaklar çizerek ovaladı. Yorgun olmasına rağmen dün gece yatakta sağa sola dönüp durmuş, doğru düzgün uyuyamamıştı. Eda kalkarken Vahap Hoca'ya ne soracağız dedi. İkisinin aklında da aynı şüphe vardı ama açığa vurmadılar. Behzatçı hal hatır soracağız demekle yetindi.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 78.